Ayrım 35, Bir Serçe Düştü, Wilbur Smith, Sayfa 301. Ferguson işaret parmağının tetik üzerinde sıkıştığını, eklemlerinin beyazlandığını gördü. Ellerini açtı, Fergus parmaklarının arasından kaydı, hızla aşağıya doğru düştü. Tabanca hiç ateş etmedi ama Fergus tiz bir çığlıkla haykırdı. Mark hala baş aşağı durumda Fergus'un uzaklaşan vücuduna baktı. Kolları bacakları açık havada bir tekerlek gibi dönüyordu. Uzaklaştıkça küçülüyor sesi de zayıflıyordu. Bir benek kadar küçüldü sonunda. Şaftın kara ağzı onu yutarken bir toz taneciği gibiydi. Ondan sonraki sessizlikte Mark yarasa gibi sallanır durumda gözlerini kırpıştırıp terleri gözlerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Birkaç saniye boyunca kımıldamak için gerekli gücü toparlayamadı. Derken yukarıdaki platformdan ürperti dolu bir inilti duydu. Mark çürükler içindeki vücudunu bu sese cevap vermeye zorladı. Rayı eliyle yakalayıp kendini yukarı çekmeyi başardı. Sonunda merdivene ayağını bastı. Dermansız bacakları üzerinde yukarıya tırmandı. Helena kendini kenardaki kereste yığınına doğru sürüklemiş, yolda koyu renk bir kan lekesi bırakmıştı. Giymekte olduğu haki pantolon kıpkırmızıydı. Kanlar hala akmaya devam ediyor, oturduğu yerde gölleniyordu. Üç ayağı üzerinde duran Vickers'ın yanı başında tahtalara yaslanıp uzanmıştı. Bitkin durumda gözleri kapalıydı. "Helena," diye seslendi Mark. O zaman gözlerini açtı. "Mark," diye fısıldadı. Hiç şaşırmamıştı, onu bekliyor gibiydi. Yüzünde renk yoktu. Dudaklarının kenarları donmuştu sanki. Cildinde de bir buz pırıltısı vardı. "Beni neden bıraktın?" diye sordu. Mark tutuk adımlarla yaklaştı ona. Yanına diz çöktü. Başını eğip onun vücudunun alt kısmına baktı. Midesinden yukarı bir şeyler yükseldi, kusacak gibi oldu. "Ben seni gerçekten seviyordum." Helena'nın sesi çok hafif çıkıyordu. Çölde esen bir rüzgardı sanki. "Ama sen gittin," dedi. Mark onun bacaklarına dokunmak üzere elini uzattı. Yaraya bakmak istedi ama yapamayacağını anladı. "Bir daha kaçmayacaksın değil mi Mark?" diye sordu Helena. Mark bu sözcükleri zorlukla duyabildi. "Geri döneceğini biliyordum." "Bir daha gitmeyeceğim," diye söz verdi Mark. Kendi sesini tanıyamadı. Helena'nın dudaklarında küçük bir gülümseme oynaştı. "Sarıl bana lütfen Mark. Yalnız ölmek istemiyorum." Mark kolunu garip bir biçimde onun omuzlarına doladı. Helena başını eğdi, omuzla boyun arasına yaslandı. "Beni hiç sevdin mi Mark? Birazcık bile olsa." "Evet, seni sevdim." Bu yalanı söylemek ona çok kolay geldi. Birden kadının bacakları arasından daha parlak, daha kırmızı kanlar fışırdayarak boşaldı. İncelen damar çatlamıştı. Helena katılaştı, gözleri iri iri açıldı. Sonra vücudu erir gibi oldu. Başı arkaya düştü. Gözleri hala açık, gece yarısı gökleri kadar karaydı. Mark o gözlere bakarken Helena'nın yüzü yavaş yavaş değişti. Eriyen bir mum gibi yeni bir biçim aldı. Artık mermer bir melek heykelinin yüzüydü. Bembeyaz ve garip şekilde güzeldi. Ta uzak diyarlarda ölmüş bir gencin yüzüydü. Mark'ın zihninin dokusu birden çatlayıvermişti. Bağırmaya başladı ama boğazından hiç ses çıkmadı. O çığlık ruhunun derinliklerindeydi. Yüzünde hiç ifade yoktu, gözleri de kupkuruydu. Onu bir saat sonra o halde buldular. İlk askerler ihtiyatlı adımlarla kuleye tırmandıklarında o hala orada sessizce oturuyor, ölü kadının vücudunu kollarında tutuyordu. Sean Courtney, tafilongu asmışlar deyip gazeteyi öfkeyle katladı, koltuğunun yanına yere attı. Başlarının üzerindeki ağacın yaprakları onları gölgeliyor, minik kelebeklerin kanatları gibi hareket ediyor, kuşlar tepede uçuyordu. Kahvaltı masasında kimse konuşmadı. Tutuklanan grevcilerden idam cezasına çarptırılanlara af çıkması için Sean'ın nasıl uğraştığını hepsi biliyordu. Tüm forsunu ve nüfuzunu kullanmıştı. Ama kanlı olayların öcünü almakta kararlı olanları caydırmak mümkün olamamıştı bir türlü. Sean masanın başında suratını asmış, kafasını eğmiş, sakalı çenesine dayanmış durumda oturuyordu. Gözleri Ladybrook Vadisi'ne bakmaktaydı. Kolu hala askıdaydı. Yara da iyileşmemişti. Hala açıktı. İltihap akıp duruyordu. Doktorlar bu konuda kaygılıydı. Ama Şan onlara leoparı da gördüm, kurşunu da, şarap deli de, bıçağı da demişti. Hepsi daha önce de başımdan geçti. Benim için meraklanıp durmayın. Yaşlanmış et zor iyileşir ama sağlam iyileşir. Şu anda ona bakmakta olan Ruth Courtney'i kaygılandıran şey ise etin yarası değildi. O zihnin yarasını merak ediyordu. Bu evin her iki erkeği de eve suçluluk ve üzüntü içinde dönmüşlerdi. O karanlık günlerde neler olup bittiğinden pek emin değildi Ruth. Erkeklerin ikisi de anlatmıyordu. Ama olayların dehşeti burada Leon Cobb'da en güzel güneşli günlerde bile sürüp gidiyordu ikisinin de kafasında. Ruth buraya onları özellikle dinlensinler diye getirmişti. Özelliği vardı bu yerin. Burası onların hayatının merkezi, kalesiydi. Şan onu gelin olarak bu eve getirmişti. Başka büyük evleri de vardı ama asıl yuvaları burasıydı. Kendisi de Şan'ı her arbededen sonra buraya getirirdi. Ama bu kez o dehşet ve o suçluluk duygusu da onlarla birlikte gelmişti. Delilik diye mırıldanıyordu Şan. Tam anlamıyla kana susamış çılgınlık. Bunu nasıl göremiyorlar anlamıyorum. Başını iki yana salladı, bir an sessiz kaldı, sonra içini çekti. Şimdi onları asıyoruz ve sonsuza dek yaşamalarını sağlıyoruz. Ömrümüzce hayaletleri kovalayacak bizi.
Yorgunsun canım, dedi Ruth yavaşça.
Uğraşmak yeterli değil diye omurdan düşen, uzun vadede önemli olan şey kazanmak aslında.
Storm pırıl pırıl başını ona doğru sallayarak, ''Öf baba, onlar da yüzlerce kişiyi öldürdüler.'' dedi. Yanakları öfkeden kızarmıştı. ''Seni bile öldürmeye çalıştılar.''
Mark yemeğin başından beri ağzını açmamıştı. Ancak o anda başını kaldırdı. Masanın karşı tarafından Storm'a baktı. Storm onun yüzünü görünce aklına gelen diğer şeyleri söylemekten vazgeçti. Eve döndüğünden beri çok değişmişti Mark. Sanki 100 yıl birden yaşlanmıştı. Yüzünde yeni kırışıklıklar olmamışsa da tüm gençliğini geride bırakmış gibiydi. Uzun yılların tecrübelerini sırtında taşıyor gibi bir hali vardı. Storm o böyle baktığı zaman kendini çocuk gibi hissediyordu. Bu da pek hoşlandığı bir duygu sayılmazdı. Onun bu yeni ortaya çıkan mesafe zırhını delmeye çalıştı.
''Onlar adi katiller'' dedi ama bunları babasına söylemiyordu.
Mark alçak sesle ''Hepimiz katiliz'' diye karşılık verdi. Yüzündeki ifade hala mesafeliydi. Bıçağını tabağının kenarına koyarken bir çıtırtı duyuldu.
''Lütfen bana izin verir misiniz Bayan Courtney?''
Ruth'a soruyordu. Ruth'un kaşları hemen çatıldı.
''Ah Mark, yemeğine elini bile sürmemişsin.
Bu sabah atla kasabaya gidiyorum.
Dün akşam da yemek yemedin.
Postanın öğle trenine yetişmesini istiyorum.'' Peçetesini kapladı, çabucak kalktı, çimenlerin üzerinde uzaklaştı. Ruth uzaklaşan uzun boylu, zarif adama bir süre baktı. Sonra çaresiz bir ifadeyle omuzlarını kaldırdı, tekrar Şan'a döndü.
''O kadar gergin ve kurulu ki, kopmaya hazır saat zembereği gibi. Ne oluyor ona Şan?''
Şan başını iki yana salladı. ''Bu kimsenin anlayamadığı bir şeydir.'' dedi. ''Siperlerde çok örneğini gördük. Sanki insanoğlu baskıya ancak bir noktaya kadar dayanabiliyor. Ondan sonra içinden bir şey kırılıyor. Biz buna kurşun şoku derdik. Daha iyi bir tanım bulamadığımızdan. Ama iş yalnız kurşunda değil.''
Durakladı.
''Size Mark'ı daha önce hiç anlatmadım. Onu neden seçtiğimi, onunla ilk nasıl tanıştığımı.'' Ve oturup anlattı. Ağacın yeşil gölgesi altında onlara Fransa'daki çamuru, korkuyu ve dehşeti tarif etti. Bir seferlik, bir günlük, bir haftalık değil, sonsuz sanılacak kadar uzun bir süre devam ediyor. Ama özel yetenekleri olan bir insan için daha da kötü. Biz generaller onları acımasızca kullanmak zorundayız. Mark da onlardan biriydi. Onlara Mark'ı nasıl av köpeği gibi kullandıklarını anlattı. İki kadın dikkatle dinledi. Her biri hayatlarında yavaş yavaş çok önemli bir yer tutmaya başlayan genç adamın olayını benimseyerek, sindirerek izledi. Gemilerin dibi nasıl yosunları toplarsa, insan da korkuları toplar sürekli olarak. Su düzeyinin altındadır, göremezsiniz ama vardır yine de. Mark o yükleri taşıyor. Forsburg'da da onu kırılma noktasını yaklaştıran bir olay olmuş olmalı. Şu anda o noktaya çok yakın.
''Onun için ne yapabiliriz?'' diye sordu Ruth yavaşça. Şan'ın yüzünü izliyor, sonunda bir erkek evladı olduğu diye memnun oluyordu.
Mark'ın Sean için ne ifade ettiğini çoktan beri anlamıştı çünkü. Kocasını çok sevdiği için ona bunca çok istediği şeyi verenin kendi rahmi olmadığına kızmıyordu. Yalnızca sonunda istediğine kavuştu diye seviniyor, kendisi de bunu onunla paylaştığı için mutlu oluyordu. Sean başını salladı. Bilemiyorum. Storm'dan öfkeli bir tıslama duyuldu, ikisi de ona baktılar. Sean göğsüne bir sıcaklık duygusunun yayıldığını hissetti. Karşısındaki bu güzel çocuğun kendi çocuğu, kendi etinden, kendi canından olması içini huşuyla dolduruyordu. Storm sanki camdanmış da çabucak kırılabilecekmiş gibi görünüyordu. Ama Sean onun yeni açılmış bir gonca kadar narin durmasına rağmen yılan gibi sokabileceğini de biliyordu. Parlaklığı ve güzelliği göz kamaştırırken derinliklerindeki bir şey babasını şaşırtıyor, ürkütüyordu. Ruhsal durumu sık sık değiştiğinde, şu andaki gibi apansız öfkelere kapıldığında babası hayranlık duyuyordu ona. Duygularını saklayabilmek için kaşlarını çattı. ''Evet küçük hanım, ne oldu yine?'' diye sordu. ''O gidecek,'' dedi Storm. Sean gözlerini kırpıştırdı. Koltuğun da arkasına yaslandı. ''Neden söz ediyorsun sen?'' diye sordu.
''Mark, gidecek.''
''Bunu nereden biliyorsun?'' Sean'ın ta içinde bir duygu, bir yeni ul daha kaybetmek istemiyordu.
''Biliyorum, bana öyle geliyor.''
Storm uzun bacakları üzerinde ayağa kalktı. Çimenler üzerinde doğrulan bir ceylan gibiydi. Babasının tepesinde durdu.
''Her zaman senin kucak köpeğin olacağını beklemiyordun herhalde, değil mi?'' dedi.
Sesindeki batıcı ton başka zamanda olsa Sean'ın onu azarlamasına yol açardı. Şimdi söyleyecek söz bulamıyordu. Sonra birden Storm gitti. Çimenleri saçlarında ışıklar oynaşarak açtı. Başka dünyalardan gelme bir hayal gibi uzaklaştı, yok oldu. ''Şimdi biraz ağlamak, bütün ömrün boyunca ağlamaktan daha iyi değil mi sence?'' diye sordu Mark. Gözyaşlarının kendisini nasıl yumuşattığını göstermemeye çalışıyordu. ''Marion Littlejohn, hiç dönmeyecek misin?'' dedi. Zavallı Marion ağladığı zaman güzelleşen kadınlardan değildi. Küçük yuvarlak yüzü şişiyor, pişmemiş kil gibi biçim değiştiriyor, gözleri kızarıyordu. ''Marion, nereye gideceğimi bile bilmiyorum. Dönüp dönmeyeceğimi nereden bilebilirim?''
''Anlayamıyorum Mark, gerçekten anlayamıyorum.''
Islak keten mendilini elinde çevirdi, burnunu çekti.
''Çok mutluyduk. Seni mutlu etmek için bildiğim her şeyi yaptım, onu bile.''
''Senden değil Marion'' diye güvence verdi Mark hemen. Marion'un onu bile dediği şeyi hatırlamak istemiyordu. Sanki kendisine korkunç bir faizle ödemesi gereken bir hazineyi borç vermiş gibi hissediyordu.
''Seni mutlu edemedim mi Mark? O kadar uğraştım ki.''
''Marion, sana anlatmaya çalışıyorum. Sen tatlı güzel bir kızsın, iyisin. Ömründe tanıdığım en iyi insansın.''
''O halde neden benimle evlenmek istemiyorsun?''
Sesi çığlık gibi yükseldi. Mark kaygıyla balkonun ucuna doğru baktı. Ablasıyla kocasının konuşmalardan hiç değilse birazını duyabilmek için pusuya yatmış olacağını biliyordu. ''Hiç kimseyle evlenmek istemiyorum da ondan.'' Marion'dan boğuk bir inilti çıktı. Sonra burnunu gürültüyle sildi. Mendili artık sırılsıklandı. Mark iç cebinden kendi mendilini çıkarıp uzattı. O da minnetle kabul etti. ''Kimseyle evlenmek istemiyorum. Henüz.'' diye tekrarladı Mark.
''Henüz mü?'' diye o sözcüğe sarıldı Marion hemen. ''Ama belki bir gün.''
''Bir gün.'' diye kabullendi Mark. ''Hayattan ne beklediğimi ve onu nasıl elde edeceğimi öğrendiğim zaman.''
''Seni bekleyeceğim.''
Gülümsemeye çalışıyordu. Cesur, ıslak, pembe bir gülümseme.
''Seni bekleyeceğim Mark.''
''Olmaz.'' Mark vücudunun her sinirinin alarma geçtiğini hissetti. Ona söyleyebilmek için tüm cesaretini toplaması gerekmişti. Ama görünüşe göre hiçbir işe yaramamıştı. ''Ne kadar süreceğini Tanrı bilir Marion. Bir yığın başka erkek tanıyacaksın. Sen iyi, tatlı, sevgi dolu bir insansın.''
''Seni bekleyeceğim.'' diye tekrarladı kararlı bir sesle. Yüzünün çizgileri yine eski sevimliliğine dönmeye başlamıştı. Omuzlarındaki sarkıklık da düzeliyordu.
''Lütfen Marion, bu sana haksızlık olur.'' Mark onu caydırmaya savaşırken fena halde yenik düştüğünü görüp üzülüyordu. Ama Marion burnunu son bir kez çekti. Mutsuzluğunun geri kalanını yutkundu. Sanki taş yutuyordu. Sonra ona gülümsedi. Son gözyaşı damlalarını da gözlerini kırpıştırarak yok etti. Yo, önemi yok. Ben sabırlı insanım. Göreceksin dedi ona rahat bir sesle.
Anlamıyorsun. Mark omuzlarını çaresizlik içinde kaldırdı.
Anlıyorum Mark. Yine gülümsedi ama bu seferki bir annenin yaramaz çocuğuna gülümsemesi gibiydi. Sen hazır olunca buraya bana gel.
Ayağa kalktı, eteklerini düzeltti.
Gel şimdi, bizi öğle yemeğine bekliyorlar dedi.
Storm yerini seçmek için büyük özen göstermişti o gün. Öğleden sonrası ışığını, bulutların tepeden aşağıya doğru kayışını görebilmek istiyor ama çağlayanı da kaçırmak istemiyordu. Tuvalinde hepsi en iyi şekilde olmalıydı. Ayrıca Ladybrook yolunu da her an görebilecek, kollayabilecek yerde olmalı, yoldan gelip geçen de onu görmemeliydi. Sehpasını Leon Cop'un doğu sınırındaki tabak gibi küçük düzlüğün kenarına kurdu. Ayrıntılara dikkat eden sanatçı gözüyle ayarladı. Paleti sol kolunun kıvrığında, fırçası sağ elinde, yerine oturduğu zaman karşısındaki turkuaz renkli gökyüzüne görür görmez ilgisi birden arttı. Tiyatro sahnesinde poz almış hali kalmamıştı artık, işe koyuldu. Başını eğip renk karışımına bakıyor, eli kurban sunan bakire gibi tuvalin üzerinde tören uygularcasına ağır ağır dolaşıyordu. Kendini öyle kaptırmıştı ki Mark'ın motosikletinin sesi onun çevresine örülmüş ipek kozayı delemedi. Başlangıçta buraya yerleşmesinin nedeni onu görebilmek, buraya çekebilmek içindi. Ama o farkına varıncaya kadar Mark geçmişti bile. Fırçası havada, güneşin pırıltısı altında kala kalmıştı Storm. Kendisi ne kadar uğraşsa böyle bir görünümü yaratamazdı tuvalinde. Tozlu yol onun 150 metre aşağısındaydı. Mark son dönemeci alırken gözleri doğal olarak yukarıdaki o ufacık karaltıya döndü. Tepenin doruğunda bulutlar vardı. Yatık güneş onların arasından birkaç parlak ışığını yollayabiliyordu ancak. O ışıklardan bir tanesi de Storm'un üzerine düşmüştü. Hiç hareketsiz duruyordu. Mark'ı tanıdığını belli etmedi, elini sallamadı, hoş geldin işareti yapmadı. Mark motoru yolun kenarına çekti, gözlüğünü alnına doğru itti. Storm hala kıpırdamıyordu. Yamaçtan aşağı dosdoğru ona bakmaktaydı, bakıştılar. Mark sonunda motoru çalıştırmak için bir hareket yaptı. Storm içinde büyük bir kayıp duygusu hissetti. Bu ne yüzünden belli oldu ne de vücudundan. Tüm iradesini kullandı, ona telepatiyle ulaşmaya çalıştı. Mark durdu, tekrar yukarı baktı. Gel diye seslendi için için ona Storm. Mark sabırsız meydan okuyan bir hareketle gözlüğü başından çıkardı, eldivenlerini ellerinden çekmeye koyuldu. Storm rahatlayarak tekrar işine döndü. Dudaklarında küçük gizli bir gülümseme oynaştı. Onun diz boyu sarı otlar arasından tırmanışına bakmadı. Arkasında soluğunu duydu, kokusunu aldı. Artık tanımaya başladı, özel bir kokusu vardı Mark'ın. Özel bir kokuydu bu. Meme emen yavru köpeklerin ya da yeni cilalanmış derilerin kokusu gibi. Storm'un ensesine dokunan parmaklar gibi etki yaptı. Ensesindeki saçların dikildiğini hissetti. Kanı göğsüne yürüdü, meme başları küçük çakıllar gibi dirildi, ağrı denemeyecek bir sızı geldi. Daha güçlü bir duygu, orasına dokunmasını istiyordu onun, bacaklarının titrediğini hissetti. Gerçekten çok güzel dedi Mark tekrar, o kadar yakınına gelmişti ki soluğunu ensesinde hissedebiliyordu. Omurgasından aşağıya doğru bir yeni ürperti kaydı, vücudunda yeni bir şok daha yarattı. Storm resme baktı, haklıydı Mark, çok güzeldi. Hem henüz bitmemiş olduğu halde. Gerisini kafasında canlandırabiliyordu, güzeldi ve doğruydu. Ama şu anda onun tek istediği o ellerin kendisine dokunmasıydı. Karşısındaki resim kendi duygusal tepkisini arttırıyor gibiydi. Son yasak kapıyı açıyordu. Storm artık Mark'ı derin, korkunç bir fiziksel acıyla istiyordu. Ona döndü, hemen yanı başında ve çok uzun boyluydu. Storm'un soluğu yeniden tıkandı, başını kaldırıp onun yüzüne baktı. ''Dokun bana'' diye bir telepati mesajı daha yolladı ona. ''Dokun bana'' diye emretti sessizce. Ama Mark'ın kolları hala iki yanında sarkıktı. Gözlerindeki derinliği ölçmeye ise hiç olanak yoktu. Storm bir an daha dayanamayacağını hissetti. Kalçalarını ağır bir hareketle kıpırdattı. Vücudunun içinde bir şey eriyor, yanıyordu sanki. ''Dokun bana.'' Onu isteğine boyun eğmeye zorluyordu sessizce. ''Bu kadar çok acıyan yerime dokun.'' Ama Mark bu emre uymadı. Bütün sessiz emirlere boyun eğecek değildi. Storm birden öfkelendi.
Ona vurmak istedi apansız. O yakışıklı yüze saldırmak istedi. Hayalinde onun üstüne atıldı, gömleğini yırttı, güneş yanığı göğsüne açtı. Gözleri gömleğin yakasının V biçimindeki açığına bakıyordu. Kıvrımlı tüylere, yanık cildin parlaklığına. Öfkesi arttı ve odaklaştı. Bu tür duyguları hep Mark uyandırıyordu içinde. Nedenini anlayamıyordu. Bu yüzden onu cezalandırmak istiyordu, acı çektirmek istiyordu ona. Ama aynı zamanda o gururlu başı kendi göğsüne yaslamak, okşamak, sevmek, tırmalamak. Şaşkın duygular içindeydi. Bu tür heyecan doğup doruğa yükselince storm kuşlar gibi hızlı hareketli, hızlı tepkili olurdu.
Herhalde yine o şişman sevgilinle yatıyordun diye terslendi Mark'a.
Gözlerindeki incinmeyi ve şaşkınlığı hemen gördü, sevindi. Zafer kazanmış gibi oldu. Aynı anda da onun ayaklarına kapanmak, özür dilemek istedi. Ya da tırnaklarıyla saldırmak, o sevgili suratta kanayan yırtıklar açmak. Mark alçak sesle, ''Sana bunca güzelliği ve yeteneği veren kader, aynı zamanda seni iyi bir insan yapsa ne güzel olurdu değil mi?'' diye sordu. Sesi hemen hemen hüzünlüydü. ''Böyle kötü, şımarık bir çocuk yapacağı yerde.'' diye bitirdi sözlerini. Storm duyduğu tatlı şokla ürperdi. Bu sözler son kontrolünü de bir kenara fırlatması için özür sağlıyordu ona. Artık dizginleri elinden kaçırabilir, kendini tutmadan saldırabilirdi. ''Seni domuz!'' diye bağırarak ona doğru uçtu. Dosdoğru gözlerine atıldı. Onun nasılsa hızlı ve güçlü olduğunu biliyordu. Ama hiç değilse fiziksel temasa zorluyordu onu. Kendisini yakalamaya zorluyordu. Mark onu iki kolundan kıpırdayamayacak biçimde çaresiz yakalayınca Storm vücudunu onunkine doğru attı. Onu bir adım geri çekilmeye zorladı. Yüzündeki şaşkınlığı okudu. Mark böyle bir kuvvet beklememişti. Storm kortlarda atlar üstünde eğitilmiş kas katı kaslarıyla ona dönünce Mark'ın dengesi bozuldu. Ağırlığını bir ayağından öbürüne geçirdi. Storm tek ayak bileğini Mark'ın bileğine doladı, vücudunun tüm ağırlığını ters tarafa yükledi. Birlikte düştüler. Geriye doğru yeşil çimenler üstüne yuvarlandılar. Mark onun bileklerini bıraktı, iki eliyle birden düşüş hızını kesmeye uğraştı. O düşerken ona yastık olmaya çalıştı. Storm bir anda iki eliyle ona saldırdı. Tırnakları Mark'ın boynuna battı. Mark inledi. Storm onun gözlerinde ilk gerçek öfke parıltısını görünce çok sevindi. Mark onu bileğinden yakaladı. Kız da onun katı ön kol kasını ısırdı. Deliği yaracak kadar hızlı ısırdı. Kolun üstünde karşılıklı iki yarım ay biçiminde diş izleri kaldı. Mark öfkeyle soludu, hırslandı, olduğu yerde döndü. Onun üzerine çıkıp tek bacağını kıvırarak vücudunun alt tarafını yere çakarken elleriyle de yüzüne saldıran kolları tutmaya çalıştı. Storm onun altında kıpırdandı, etekleri beline kadar sıvanmıştı. Tek dizini kıvırdı. Doğal, içten gelme, kurnaz bir hareketti bu. Mark'ın bacakları arasına giren oyduk can yakmıyordu ama ona kendisinin fiziksel durumunu fark ettirmeye yetiyordu. Mark olup biteni anladığı zaman Storm'un kollarını hemen bırakıp çaresizlik içinde ondan kurtulmaya çalıştı. Ama Storm'un tek kolu onun boynuna dolandı, yanağının ipek gibi yumuşaklığı onunkine dayandı. Mark'ın elleri beynin komutu olmaksızın kendi başına hareket etti. Storm'un sırtından aşağı beline doğru kaydı, sonra daha aşağıya indi. İç çamaşırlarının ipeksi dokusunu hissetti. Storm'un soluğu zımpara kağıdı gibi tıslıyordu. Başını kaldırdı, dudakları onunkileri buldu, sırtı kavislendi, kalçasını kaldırdı. Onun elinin kendi altına kayabilmesini sağladı. ''Ah Mark!'' diye soludu. ''Ah Mark, dayanamıyorum!'' Storm'un tüm öfkesi uçup gitmişti. Yumuşacık soluk soluğaydı. Sarsıldığı zaman sıcaktı, sevgi doluydu. Ama Mark onun sesini duyduğu anda gerçeğe geri döndü. Sean Courtney'in güvenine layık olmadığını düşündü. Kendisine tanınmış imtiyazları sömürüyordu. Storm'dan uzaklaştı. Kendi kalleşliğine kendi de şaşmaktaydı. ''Deliyim ben herhalde.'' diye soludu korkuyla. Yuvarlanıp kalkmaya çabaladı. Storm'un tepkisi ani oldu. Dişi bir aslan doğanda, alınmış dişi bir aslan, kediler gibi mırlarken bir anda tehlikeli öfkelere kapılmak da tam ona göreydi. Açık avucu Mark'ın yüzünde şakladı. Genç adamın gözlerinde yıldızlar uçuştu. Storm ona haykırdı. ''Ne biçim erkeksin sen?'' Tekrar tokatlamaya çalıştı ama bu kez Mark hazırlıklıydı. Göğüs göğüse birlikte çimenlere yuvarlandılar.
Sen hiçbir şey değilsin. Hep de öyle kalacaksın. Çünkü bir şey olmak için gerekli cesarete ve kuvvete sahip değilsin diye tısladı Storm ona. Bu sözler bin tokattan daha incitici oldu. Mark'ın öfkesi de bir anda onunkine denk düzeye yükseldi. Lanet olsun, bunu nasıl söylersin? Storm da haykırdı. Ben hiç değilse cesaret ediyorum. Sen cesaret edemezsin. Birden sustu, istediği oluyordu. Bu defa daha değişik bir sesle bağırdı. Tanrım! Tüm vücudu sarsıldı. Mark'ı kendi bağrına yasladı. Boğuk tok bir sesle Mark, sevgilim, sevgili Mark diye mırıldanırken onu sımsıkı tuttu. 35. ayrımın sonu. Sayfa 311.